kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga Podcast serisinde parantez programına hoş geldiniz. Şimdi medya ve kültürel hegemonyayı tartışacağız bugün. Neden bu konuyu belirledik? Herkes bir Kızıl Goncalar dizisidir, almış başını gidiyor. Bir taraftan TRT'de yeni başlayan bir dizi var. Fatih Sultan Mehmet, Diriliş, Kuruluş Osman gibi. Kimle konuşacağız bunu? Uzman psikolog, aynı zamanda siyaset bilimi uzmanı Fatih Bora Ekim'le. Fatih, Kızıl Goncalar'ı izliyor musun?
Vallahi izliyorum. Beğeniyorum da. Linç yemeyeyim ama bence keyifli bir dizi. Çok da orijinal bir dizi. Uzun süredir bu kadar ilginç bir şeyle karşılaşmamıştım. Karikatürize de etmemiş. Bir taraftan aslında cemaati idealize etti diye de eleştiriliyor. İyi bir tartışma başlatmış oldu bence. Keyifli bir dizi. Ben de oturup seyrediyorum. Kurgusu da o kadar kötü değil. Birazcık iki tarafım dengeli mi değil mi emin olamıyorum. Bunun merakı da biraz seyretmeme sebebiyet veriyor. Bir müddet sonra zaten her Türk dizisi gibi kabak tadı vermeye başlayacaktır muhtemelen ama 2,5 saat çekmek o kadar kolay değil her hafta o senaryoyu yazmak. Ama şimdilik çok güzel gidiyor.
Neden direkt bununla girdim? Geçtiğimiz gün dizinin son bölümünde bir replik vardı orada. Diyor ki birisi oruç tutuyor, Cüneyt karakteri. Diğeri de Cüneyt'in psikoloğunun kızı. Bir kafede karşılaşıyorlar ve sana çay söyleyeyim mi diyor. Ramazan diyor. Ramazan kim? Ona da mı çay alayım diyor. Ve böylelikle sosyal medyada yeniden bir Kızıl Goncalar'ın gündeme geldiğini gördük. Pek çoğu da bunu kültürel hegemonyanın inşası olarak yorumladı. Dinleyenler hatırlayacaktır. Yıllar önce Necip Fazıl ödülleriydi sanıyorum. Erdoğan şunu söylemişti. Biz her şeyi başardık ama kültürel hegemonyamızı inşa edemedik. Henüz inşa edemedik dedi. Ve çok enteresan, bugün medyanın iletişim başkanlığının başındaki Fahrettin Altun. Tarihiyle belirteyim, belki merak edenler bakmak isteyebilir. 5 Temmuz 2018'de şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki siyasi hegemonyanız bitti. Kültürel hegemonyanız da bitecek. Buradan yola çıkarsak bu dizilerin bu kadar gündeme gelen, işte az önce örneklerini verdiğim Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Kızıl Goncalar. Bu iktidarın kültürel hegemonyasını kurma çabaları mı? Ve medya bunda nasıl bir araç?
Evet, bence de kültürel bir hegemonya kurmaya çalışıyorlar. Yani temel söylemi değiştiriyorlar. 90'larda hatırlarsak toplumun yaşadığıyla kültürel olarak dışarıda yansıtılan birbirine örtüşmüyordu. Mesela şeyleri hatırlıyorum, televizyon dizilerinden döner bakarsak ilk karşımıza çıkan başörtülü karakter nerede vardı? 2007-2008'lerden evvel biz televizyonda pek başörtülü karakter de görmedik. Toplumun %60'ının başörtülü, kadınların %60-65'inin başörtülü olduğu bir toplumda, başörtüsü ve türevleri, çarşaf vesaire de dahil olmak üzere, biz neredeyse hiç başörtülü görmüyorduk. Hiç türbanlı kimse yoktu. Sokaklar türbanlı insanlarla doluydu ama televizyonda hiç kimse yoktu. Herkesin başının açık olduğu bir toplumda yaşıyorduk. İslamcı karakterler sadece karikatürize edilmişti 70'lerdeki filmlerden vesaireden hatırladığımız kadarıyla. İşte sadece şey yapan, dolandırıcı şeyh karakterleri, İslamcı olup dalga geçilen karakterler, karikatür karakterler vardı. Bunun dışında herhangi bir karakter görmemiştik. Bir yerde aslında gerçekle örtüşmeye başladı. Hatta Bir Başkadır dizisi yapıldı. O biraz daha nötraldi. Bu kültürel hegemonya parçası demesek de daha nötral bir yerdendi. Ve ilk defa başörtülü insan ne yaşadı ne yaşamadı, biraz geriye dönüp arkaik bir yerde 10 yıl 15 yıl önce yaşanılanları anlatıyordu. Şu anki diziler mevcutta olanı aslında biraz gösteriyorlar. Tabii ki eleştirilecek tarafları var. Mesela Kızıl Goncalar'daki neredeyse bütün seküler karakterlerin birazcık karikatürize edildiği taraflar var. Orada çok zeki, parlak kadın çok yok. Onlar çok kriz yaşıyorlar ama öbür tarafı da var. İslami tarafı da öyle idealize etmiyor. İslami taraftaki kadınlar da mutlu değiller. Duruma daha nötral bakmaya çalıştığı kanaatindeyim ben dizinin. Ama bunların hepsinin üstünde bir kültürel hegemonya var mı? Kültürel hegemonya daha çok Kuruluş, Diriliş vesaire gibi. Ama bu diziler aslında mevcut hegemonyayı, kültürel hegemonyayı tartışmaya açan ve biraz daha aşağıya doğru yıkmaya başlayan. Mesela Bir Başkadır dizisi Netflix'te sanırım yayınlanmıştı. Yani evet. Şeyden, bu platformlardan birinde yayınlanmıştı ve dili ağırdı, ağdalıydı. AB grubu diyorlar ya, hani daha üst sınıftaki grubun seyredip ilgisini çekecek ağırlıkta bir diziydi. Şimdikiler daha genel izleyiciliğe yönelik ve genel izleyiciye yönelik de artık tartışmaya açıyor. Yani Türkiye'nin yeni orta sınıflarına da bakın farklı tartışmalar da olduğu göstermeye çalışıyorlar bence. bunun da önünü açmışlar. Hangi kanalda? Kanal D'deydi değil mi? Yani şeyde Kızıl Goncalar.
Kızıl Goncalar.
Yok, Nav'da.
Nav'da. Şimdi yeni eski adıyla Fox, yeni adıyla Nav. Orada yayınlanıyor ve burada zaten cemaatlere de bir övgü söz konusu. Hatta Milli Eğitim Bakanı'ndan örnek vereyim. Yusuf Tekin'in bütçe görüşmelerinde yaptığı şöyle bir konuşma var. Diyor ki siz çatlasanız da patlasanız da ben cemaatlerle işbirliği yapmaya devam edeceğim diyor. Ve görüyoruz ki önümüze cemaatlerin başrolünü oynadığı, cemaat yapısını bize anlatmaya çalışan, az önce senin de ifade ettiğin gibi sekülerlerin bir tık daha arka plana itildiği diziler medya yoluyla topluma daha genele yayılmış durumda. Burada aslında ilk defa dinleyenler için de bunu yapabiliriz. Öncelikle sanırım hegemonya gibi tanımlamak gerekiyor. Yanılıyor muyum? Yani o kültürel hegemonya nedir?
Kültürel hegemonyayı şöyle tarif edebiliriz. Bir toplumun üzerinde ulaşılması hedeflenen üst kültür olarak tarif edilmiş, yukarıdan aşağıya doğru çeşitlendirilerek beslenildiği temel argümanı biz kültürel hegemonya olarak anlatabiliriz. Yani ideal burada duruyor ve bu idealin deformasyonları aşağıya doğru gider. Ama yukarıya kurgulanmış bir ideal vardır. Yani normu belirlemektir. Bir normu belirlersiniz toplumun içerisinde, kültürel olarak norm bellidir. Daha sonra bu normun deformasyonu elbette ki aşağıdan yukarıya doğru çıkacaktır. Yani Birmingham School üstünden anlatırsak, Birmingham School aşağıdan yukarıya doğru gelen kültürü ifade eder. Onun toplumda belirleyici olduğunu söylerken, bir de Frankfurt School'un, Frankfurt ekolünün söylediği yukarıdan aşağıya kültürel hegemonyanın, inşa edilmiş kültürel hegemonyanın aşağıya doğru toplumu şekillendirmesinin mekanizmasıdır. Bizde bu çok güçlü yapıldı aslında. Mesela Türkiye'nin Ziya Gökalp'ten devraldığı bir kültürel hegemonya ütopyası var, bir kurgusu var. Bu kurgu aslında şu anda deforme ediliyor. Yenisi henüz kurgulanmadı bu arada. Yani biz yeni bir kültürel hegemonyayı inşa ediyor sürecinde değil. İktidara bunu tam olarak da ben söyleyemiyorum. Aslında daha ziyade yaptığı eski kültürel hegemonyayı dekonstrükte ediyor. Orayı küçük küçük yoklayıp yıkmaya çalışıyor. Siyasi alanda bunu daha çok yaptı. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün yerini Abdülhamit'le ikame etmeye, evet, çalışmak, bu temel bir hegemonik dil değişimiydi. Ama halen hegemonik olarak, kültürel olarak yukarıdaki sembol halen Atatürk. Bu tam olarak değişmedi ama ikame olarak yanında Abdülhamit de var. Bak, yani tek kurucu babamız yok, iki tane kurucu babamız gibi bir figüre doğru geldik. İkisi birbiri arasında muhtemelen bir yerden sonra, çok Marksist bakarsak işte, tez antitez sentez gibi bir yere doğru gidecektir. Yani biz Abdülhamit'i de kabul eden, Mustafa Kemal Atatürk'ü de kabul eden bir ortak noktaya doğru gideceğiz diye tahmin ediyorum. Yeni inşa henüz tam başlamadı bence ama ikisinin arasında bu da var. Şimdilik söylenilen şey, tamam o var, bu da var, bunu da gör. Ama bu diziler mesela şeyi kırmaya çalışıyor hegemonyada. Benim az önce söylediğim de aynı şeyi tekrar etmiş olacağım kendimi ama kırmaya çalıştığı şey şu: karikatür bir tarikat mekanizması yok. Sırf zihninizde canlandırdığınız gibi toplumun geneline biraz bunu söylüyor. Hı hı. Böyle mi bu durum? Kısmen doğrularda, yani bir yere kadar da doğru. Yani Ramazan, Şaban, Recep, bu Ramazan ayında mıyız bilmeyen karakter. Evet, o biraz değişikti. Çok anlamlı bir tartışma da değildi. Mesela insanlar buna niye bu kadar takıldı? Ben ne yalan söyleyeyim.
O sanıyorum şundan. Yani Türkiye'nin genel ortalamasına baktığın zaman hani Ramazan'ı aslında o karakterde 15-16 yaşında bir kız çocuğu bilir. Yani Türkiye'de Ramazan'ı bilirler. Yani oruç tutma ya da tutmama değil ama sanıyorum bunun hayreti oluştu biraz insanlarda. Ve bu yüzden biraz dikkat çektiğini söyleyebilirim. Yani bence herkes biliyordur. Benim de dikkatimi çekti. Ben de yadırgadım aslında. Abartılı bir sahneydi. Belki de senaristler açısından zaten bunu bilerek işte konuşulması gerektiği konuşulsun diye de oraya eklemlenmiş olabilir ama dizide bir de dikkat çeken başka unsurlar var. İşte ikimiz de izliyoruz diziyi. Ben de izleyenlerinden biriyim dizinin. Çok enteresan diyaloglar da var karakterler arasında ve çok şaşırtıyor. Örneğin bir cemaat yapısının içerisinde, bir tarikat diyebiliriz belki, çok ilginç isimleri biliyor. Çok felsefi konulardan yaklaşıyor. Bir tarafta akılcılık var, bir tarafta tamamen seküler, bir fizik hocasıyla olan diyalog var. Buralarda da insanı şaşırtmaya yönelik bir durum söz konusu dizide, öyle değil mi?
Evet, bu var ve burada da söyleyeyim işte karikatür olmayan taraf bu. Yani ailemin bir kısmında İslami cenaha yakın taraflar da var. Girdim çıktım, diyalog da kurdum. Çok net söyleyeyim, tarikatların içerisinde Kierkegaard tartışabildiğiniz veya Kant tartışabildiğiniz insanlarla karşılaşırsınız. Bu tamamen absürt bir durum, var olmayan bir durum değil. Evet, dizi bir yerde bunu gösterdi ve bu taraftan da bence bilen birileriyle de diyalog kurmuşlar. Çünkü her tarikatta bir olmasa da hepsi köylü değil. Yani bütün İslamcılar veya İslami grupların tamamı köylü mantığıyla organize edilmiş değil. Kelamcıları vesaire var mesela bunların içerisinde ve bu insanlar felsefe de bilirler, edebiyat da bilirler ve tartışırlar. Başka bir perspektiften bakarlar ama doğru var. Yani karşıda sadece bu kadar alttan gelen bir dinamik yok. Aslında iktidar iyice iktidarını pekiştirdikten sonra kendi siyasi geldiği temelin dışında bir yerlerinde var olduğunu kendi de şu anda yeni yeni keşfediyor. Mesela yaşı daha büyük olanlar, 90'ları hatırlayanlar ve 90'ların entelektüel camiasına hakim olanlar bilirler ki İslami camianın içerisinde ciddi entelektüel tartışmalar dönerdi. Ama ve lakin bu azınlık bir gruptu. 2000'den sonra iktidarla beraber iktidarı kurulan yer İslami bir yer değildi tam anlamıyla. İslam oradaki bir semboldü. Aşağıdan gelen aslında sınıfsal bir iktidar değişimi yaşadı Türkiye. Türkiye ilk defa orta sınıfa gelmeden köylü ve varoşun iktidarını aslında AK Parti ile görmüş oldu. Hı hı. Yani orta sınıf olmadan üst sınıfa çıkan bir grup oldu. Oradaki iktidar arabeskin iktidarıydı. Yani arabeski hegemonyadan hemen böyle hızlıca bir bağlayayım. Arabeskten gelen şey şuydu. Arabesk Türkiye'nin alttan yukarıya doğru modernleşmesiydi. Yukarıdan hegemonik Ziya Gökalp'in tasarladığı batı enstrümanları ve batı tekniğiyle Türk melodileri ve müziğinin olduğu yerli ve milli ama aynı zamanda batılı müzik ve kültürün üzerinden batılılaşma bir yere kadar geldi ve sekteye uğradı. Gerçekleşmedi de, topluma yayılmadı da bu. Bir yerden sonra kesildi. Azerbaycan mesela bunu başardı. Azerbaycan kendi kültürel devrimini yaptı. Biraz da sopanın zoruyla yaptı bunu. Ve aşırı Sovyet organizasyon gücü sayesinde bunu başarabildi. Türkiye bunu başaramadı. Türkiye 1950'lerden sonra köyden gelenlerin kentleşme sürecine müdahil olamadı. Devlet köyden gelenin nasıl kentleşeceğini tasarlayamadı ve adamları varoşta siz biraz şurada kenarda bekleyin dedi. O adamları alıp şehre de entegrasyonunu sağlayamadı. Şehir kültüründe ona bir yer de açamadı. Verecek bir üst kültürü de yoktu. Kendi üst kültürü çok tutarlı, iyi bir yerde değildi. Yani Türk beşlisinden bir Azeri müzisyen orkestra geleneği çıkartamadık biz. Azeriler bunu başardı, Ermeniler bunu başardı belki. Biz bunu başaramadık. Sovyetlerdeki gibi o kültürel üst kültürü oluşturma kısmını Türkiye'de çok beceremedik. Alttan ayrı bir modernleşme geldi. Gene kentli, gene batılılaşmış ama arabesk. Arabesk bir batılılaşmadır. Bir batılılaşma hareketidir. Alternatif bir batılılaşma hareketidir. Gene söyleyeyim, Birmingham School'dan Martin Stokes'un ifadesidir bu. Martin Stokes arabeskide, arabesk kültürü de bir kent kültürü olarak izah eder. Bir batılı kültür olarak izah eder. Aslında Türk batılılaşması, topluma yaygın Türk batılılaşması arabesk kültür üzerinedir. Ve arabeskin finalde iktidarı aldığı yerde bence AK Parti'dir. Yani alttan gelen bir dip dalganın iktidarı alışıdır bu. Ama ve lakin bu alttan gelen dip dalganın kendi içinde sadece alt sınıflardan oluşmadığı, üstte bir entelektüel grubunun, bu gerekirse tarikatlardan olur, gerekirse işte antikapitalist Müslümanlar gibi entelektüel grupların içerisinden olabilir. Farklı farklı entelektüel grupları 1990'larda varlardı. Ama iktidar bu büyük cenahın tekeliyle geldiği zaman, 2000'den itibaren tekeliyle geldiği zaman alttaki gruplar daha görünür olmak yerine tam tersi iyice iktidara eklemlenip arabeskte kalmayı, yani iktidarın oluşmasına sebebiyet veren, sınıf çatışması veya popülizm, yani yukarıda bir beyaz Türkler var. Pis beyaz Türkler var. Biz de bu beyaz Türklerle kavga eden alt sınıfız söyleminin kurulduğu yer olduğu için bunu da çok bırakmadılar. Şimdi yeni yeni muhtemelen iktidar sabitleştikçe veya alttan gelenlere de bir şey veremedikleri için, kendini tekrar edemeyeceğini gördüğü için bir yerde değiştirmeye çalışıyor. Şu anda yeni bir orta sınıf yaratmaya çalışıyor ve bu orta sınıfın varlığını nasıl kurabilecek, nasıl kurgulayacak henüz kendileri de tam bilmiyor. Ama gidişat bu yönde. Evet, bunu söyleyebilirim. Gidişat bu yönde bence.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şimdi zaten AK Parti iktidarı siyasal İslamcılık çerçevesi altında ele alındığında biz baktığımızda yalnızca TRT'de yayınlanan Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi diziler bir öze dönüş çabası. Ama son yıllarda da artan böyle İslam'a daha yönelik, daha İslami figürlerin önde olduğu dizilerse öze dönüş olarak alınabilir mi? Çünkü az önce söylediğin gibi bir tarafta Ziya Gökalp'in çizgisi vardı, Atatürk hala üst kimlik. Hı-hı. Ama bu taraftan baktığında da medya eliyle, ki TRT yani hani senin benim vergilerimle finanse edilen bir devlet kurumundan bu tarz diziler görüyoruz ve İslam'ın dozu mu arttı da bu tepkiler artıyor?
İslam'ın dozunun artmasından ziyade işte yönetimi devredemediğini gördü. Bir sonraki kuşağı aynen söylediği gibi, yani siyasi iktidarı ele geçirdik ama kültürel iktidar henüz bizde değil. Kültürel iktidarı devralmak için ön çalışmalarını yapıyorlar. Ama halen bunu yapamıyorlar. Yani batıya da dünyaya da açık olduğumuz için uluslararası medya çok daha güçlü. Uluslararası medyanın söylemi çok daha güçlü. Şimdi bunun üzerine yeni bir şey inşa edebilir miyiz diye deneme yapıyorlar. Aslında biz arada şeyi kaçırdık. TRT Çocuk'u kaçırdık mesela. TRT Çocuk orada çok kritik bir rol oynadı. TRT Çocuk nasıl? Başka bir nesil yaratıyor. TRT Çocuk'un verdiği diziler mesela batıdakilerden çok daha farklı. Yani bu seyredilen çocuk kanallarından daha farklı yerli milli değerlerin üzerine inşa edilmiş yeni bir çocuk nesli yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü gençlerin büyük çoğunluğunu kaybettiler. Ama halen tekrar söylüyorum. Gençlerdeki oy oranlarına da bakarsak, genel eğilime de bakarsak, deizm artıyor. Gençliğin içerisinde hükümete muhaliflik artıyor. Bunu nasıl organize edeceklerini bilmiyorlar. Belki şöyle bir yerde var. Yani yaptıkları şey şu. Aşağıyı ve ortayı yeniden konsolide etmeye çalışıyorlar. Onlara biraz ortadan konuşuyorlar. Yani orta sınıf bir kültürden konuşmaya çalışıyorlar. Ben başarılı olamayacaklarını bir yerden düşünüyorum ama bu tartışmaya açık bir konu. Çünkü üst kültürleri yok. Yani yukarıda bir opera tasarlamadığın müddetçe üst kültürde, yani sanat galerisi, iktidar ortağı, sermayen bir sanat galerisi üretmeyip alışveriş merkezi yaptığı müddetçe, o üst kültüre sahip olmadıkça ortaya hakim olamayacağı kanaatindeyim. Benim öğrendiğim teori, benim baktığım teori bana bunu söylüyor. Yani yukarıda senin sanat galerisi açabiliyor olman lazım. O üst kültürden beslenen bir dizi ile ortaya hitap edip alta böyle yapabilmen lazım. Bence burayı çok iyi kurgulayamadılar. Kendileri ne kadar farkındalar değiller bilmiyorum. Tabii soru da şuraya geliyor. Üst kültüre ihtiyaç var mı? Yani demokratik sistem aşağıdan gelen ve alt ortadan gelen tepkinin sürdürülmesine yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu biraz da tartışıp göreceğiz bence.
Burada tabii bu hegemonyanın inşasında en önemli rolü de aparat olarak medya başı tutuyor. İletişim araçlarının başında medya. Bir taraftan da işte sosyal medyanın kullanımı. Yalnızca televizyon değil, radyolar gerçi eskisi kadar kalmadı ama pek değişik kanaldan da ulaşabiliyor. Bu da belki bir başka bölümün konusu olarak tekrar ele alınması gereken bir durum. Evet, Kızıl Goncalar'daki Ramazan sahnesinden bahsettik. Gelelim. İnci Taneleri de çok tartışılan bir dizi. Ve haber şu: İnci Taneleri'nde Ramazan'da pavyon sahnesi yayınlanmayacak dediler. Herkes bir rahatladı. Ramazan'da pavyona gidilmez mi?
Ramazan'da açık pavyon var mı ki acaba? Yani buradaki olay aslında dış gerçeklikle örtüşmesi. Ramazan'da pavyonlar açık olmaz.
Yani bu hangi somut gerçeklik? Buna mı dayandırıyoruz? O yüzden bunun bir mantığı mı var? Bugüne kadar verdikleri pavyon sahneleri, Dilber Dansı'nı konuştu bir ay boyunca, 1,5 ay boyunca Türkiye. Ve bence hala o dizi bu yüzden de izleniyor. Orada görece bir açıklık var. Ramazan'da pavyon olmazsa Ramazan'da başka ne olmaz?
Ramazan'da davul olur, pavyon olmaz. Şimdi şöyle bir hikaye var aslında. Biz burada biraz sokağın hakimiyetinden konuşalım dedik. Birazcık da medyanın hakimiyetinden konuşalım dedik. Buradaki şu gerçeklikle örtüşelim. Sokakta gördüğümüzle, yaşadığımızla televizyonda gördüğümüzün uyuşmazlığına toplumumuz alışık olduğu için, şimdi sokaktakiyle toplum, televizyon birbiriyle örtüştüğü zaman biraz toplumumuz afalladı bence. yaşanılan temel sıkıntılardan bir tanesi bu. Ramazan'da Türkiye'de geleneksel olarak pavyonlar kapanır. Ramazan'da pavyonlar tadilata girerler. Görüntüde mübarek Ramazan geldi diye tabela asılanların bilmem neleri de olmuştur. Ben bir müddet Samatya'da yaşadığım için eve giderken de pavyonların önünden geçip giderdim ve görürdüm, yani Ramazan'da kepenk kapatırlardı pavyonlar. Bir iki tane belki turistik olanların açık olduğunu gördüm ama onun dışında pavyon kapanır. Bu dış gerçeklikte, ama televizyonda gördüğümüzde, eğer televizyonda bir şey varsa, zaten televizyonda pavyon da pek gösterilmezdi. Biz oradan buraya geldik. Sokakta görülen, yaşanılan hayatla televizyonda karşılananın uyumsuzluğu üzerinde kurulup ondan televizyondakiyle dış dünyadakinin birbiriyle örtüştüğü yere doğru makasın daraldığı bir dünyada
yaşıyoruz. Şimdi daha doğru yere mi gidiyor, evet, yani medyada gösterilen?
Daha doğru yere gidiyor.
Sokağın kendi gerçekliğini mi izliyoruz biz aslında?
Henüz tam olmasa bile, arkada bir kurgu da olsa da oraya daha yakın. Yani 10 yıl öncesine kadar bakalım, sokaktaki 10-15 yıl öncesine kadar sokaktaki her 100 kadının 65'inin başörtülü olduğu bir ülkede biz televizyonu 15 yıl öncesine kadar açtığımızda televizyonda tek bir başörtülü görmüyorduk. Bu dış gerçekliğe uyumlu bir şey miydi? Bu aslında bir üst kültür sahibiyiz. Biz hegemonik bir kültürümüz var. Yani hegemonya, üst kültür, seküler bir yerde ve siz burada seyrederken üst kültür görüyorsunuz. TRT Türkçesi de öyle. Kim TRT Türkçesiyle sokaktaki gibi konuşuyordu? TRT'de başka bir Türkçe konuşuluyordu. Çok ağdalı ve temiz bir Türkçeyle konuşuyordu. Ama sokakta insanlar, herkes kendi lehçesiyle, kendi sokak ağzıyla konuşmaya devam ediyordu. Şimdi yavaş yavaş sokakla televizyon arasındaki makas kapanıyor bence.
O zaman yine konunun başına dönersek, Kızıl Goncalar'daki kızın Ramazan'ı bilmesi doğal mı değil mi?
O hiç mümkün değil. Türkiye'de Ramazan olduğunu gelen turist bile bilir. Çünkü birkaç mahalle haricinde Ramazan'ın hiç esmediği şu anda birkaç, o da turistiktir belki, yani çok nadir yerler haricinde Ramazan'ın geldiğini Türkiye'de bilirsiniz. Ateist de olsanız bilirsiniz, din karşıtı da olsanız bilirsiniz, ne olursanız olun bilirsiniz Ramazan'ın geldiği. Çünkü sokağın hakimiyeti her zaman için Müslüman, İslamcı, İslam milliyetçisi adına ne koyarsanız koyun orada başka bir şey var. Yani oruç tutmayıp oruç tutmayanı döven bir kitlede olduğu için sokağın hakimiyeti bu kitlededir. 1970'lerden belki beridir bu kitlededir ve sokakta çıktığınız andan itibaren Ramazan geldiğini bilirsiniz. Bu kitle size Ramazan'ın geldiğini hatırlatır. Sokağın hakimiyeti onlardadır her zaman için. Çok uzun süredir böyle bu. Bu belki biraz devlet destekli, belki değil.
Zorunda mıyız peki? Ben örneğin, yani biz bundan yakınan çok fazla insan var. Örneğin Ramazan diye çok sevdiğim bir lokantada yemeğin çıkmadığını biliyorum. O saatlerde kapalı olduğunu biliyorum örneğin. Örneğin Ramazan'da göstererek bir şey içmeme öğretildi bizlere. Bu doğal mı peki? Bunu bu şekilde mi tanımlayacağız artık? Bu şekilde mi yaşayacağız? Medya ve habercilik üzerinden bize sürekli o sokağın hakimiyeti mi pompalanacak yani?
İşte buradaki durum da şu. Yani Osmanlı'dan devralınan bir proje. Yani Osmanlı'dan devralınan, İslam'ın üst kültür olduğu ve hegemonik kültür olduğu bir toplumdan, hı hı, seküler milliyetçi bir hegemonya inşasına girdik. Ama seküler milliyetçi hegemonya, yani Kemalist hegemonya, sokağa sirayet edemedi. Sokağın hakimi olamadı. Devletin hakimi oldu. Üst kültürün, kültürel hegemonyanın sahibi oldu. Ama sokağın hakimi hiçbir zaman olamadı Türkiye'de tam manasıyla. Şehrin içerisinde küçük bir bölgede hakim oldu. Belki 1940'lara, 50'lere kadar bu hakimiyeti sürdü ama köyden kente göç başladığı andan itibaren sokağın hakimiyetini kaybetti. Zaten demokratik sistemde de seçimleri sürekli azalan bir şekilde kaybetmesinin bir temel paradigması da bu. Bu hakimiyet kurulamadı. Bu hegemonik güç toplumun etrafına yayılmayı tam olarak beceremedi. Belirli yerlerde sıkıştı kaldı. Şimdi sokaktaki hakimiyet yukarıdaki iktidara da ben de varım demeye başladı. Kendini önce televizyonla beraber iktidarı ele geçirmiş olsa bile, yani siyasi iktidarı ele geçirmiş olsa bile, kültürel iktidarda da benim de payım var. Artık kültürel iktidar sende değil demeye başladı. Yoksa sokak iktidarı her zaman için buradaydı. Bunu yapmaya zorunda mıyız sorusuna gelirse de, yani zaten zorundaydık. Çünkü o dükkanın sahibi de bu hegemonyaya biat ediyor. Yani o adam Ramazan'da öğlen satış yapmak istemiyordu. Şimdi belki daha çok daha fazla var. Mesela televizyonda Ramazan'ın geldiğini bile daha az hissettiğimiz, hoş eskiden de televizyonda seyrederdik bunu da, siyasi iktidarın daha seküler olduğu bir dönemde hatırlıyoruz, bizim bir yaşımız uyuyor. Ben 40 yaşındayım. Ben 1990'ları, 80'leri kısmen de olsa 90'ları çok net bir şekilde hatırlıyorum. O 28 Şubat döneminde hatırlıyorum. O dönemde çok daha az açık lokanta vardı. Lokantalar çok daha az açarlardı. Şimdi daha fazla kapitalizm aslında daha büyük iktidar şu anda. Yani kapitalist iktidar devletin iktidarını bile yer yer geçiyor artık. Çünkü turizm dönüyor, ticaret dönüyor, para dönüyor. Şu anda belki de oruç tutan 30 yıl öncesinden çok daha az bir nüfusu var. Ama sokakta kapanan yer görüyoruz. Mesela pavyonu görüyoruz artık. Çünkü pavyon halen toplumumuzda Ramazan'da açık olmaması gereken
pavyonda, günah yeri. Pavyonda tebliğcileri de görüyoruz bir tarafta.
Evet, ve tebliğcilere tepki gelmediğini de görüyoruz. Mesela tebliğciler Türkiye'nin neredeyse içki içilen, alkol tüketilen herhangi bir yerine gittikleri zaman tepki görürler. Az veya çok bir tepki görürler. Pavyona gittikleri zaman efendi efendi kuzu kuzu oradaki ahali dinler. Ben gördüm o son görüntüleri.
Evet.
Hepsinde efendi efendi dinliyorlardı.
En son para takıp şarkı söylediler hatta.
Çok rahatlar. Çünkü çok temel bir şey var. Pavyondaki kitle Ramazan'da sana oruç tutmuyor musun? Burada sigara içilmez diyen kitle zaten. Zaten o kitle, pavyondaki kitlenin büyük çoğunluğunu oluşturan da o gruptur. O kitlenin zihnindeki hegemonik kültür zaten İslami bir yerdedir. İslami tandanslı bir yerdir. Yani ben buna İslam milliyetçiliği diyorum. Müslüman milliyetçiliği. Zaten oradaki işte mukaddesatçı şimdi denilen konum. İşte biz Türk'üz, Müslümanız. Bunu sinyalleriz dışarıya karşı. Burada bir sinyalleme var. Hani biz Müslüman kimliğine sahibiz. Müslümanlık insanla Allah arasında bir yer. Ama sokakta orucunu tut tutma. Ama sokakta içme. Sokağın hakimiyeti bizde. Çünkü meşruiyet kaynağı olarak da, bunun meşruiyet kaynağı olarak da diyor ki benim meşruiyet kaynağım İslam. Ben İslam milliyetini hakim kılıyorum buraya. Buradaki temel hegemonik güç milliyetçi bir hegemonik güç. Yani Atatürk adına değil, Türk-İslam sentezi adına bunu yapmış oluyorum diyor. Ve bu sentez zaten sokağa hakimdi. Dediğim gibi şimdi televizyonda da görünür oldu. Hakim mi bilmiyorum ama görünür oldu. Hakim olduğu yerlerde var işte şu kuruluş, diriliş,
evet,
dizileri gibi yerler. Orada da o hakim.
Hatta enteresan şekilde görüntüler düşüyor medyaya. Giyiniyorlar Ertuğrul gibi, böyle evlerinde pozlar verip video çekenleri görüyoruz. Kendini o dönemde mi hissediyor, o döneme ait mi olmak istiyor, yoksa oraya mı dönmek istiyor, hangi duyguyla yapıyor bunu bilmiyorum. Bir taraftan da sokak deyince her Ramazan girdiğinde sokak davulcuları, Ramazan davulcuları ne kadar azalsa da. Örneğin bundan çok fazla şikayet var. Çoğu kişi ben sahura kalkmıyorum, kalkmayacağım diyor. Kimisi diyor ki çocuğumu uyandırıyor diyor, rahatsız oluyor, ama bu da zaman değişse de değişmeyen bir kavram olarak hayatımızın içindeler. Neden?
Ben hep şunu görüyorum. Hani Twitter'da da yazdım aynısını. Aynısını da tekrar edeyim. Ramazan davulu sahura kalkmak için uyanmak isteyen insanları uyandırmak için değildir. Kültürel vesaire deniyor. Hayır. Ramazan davulunun temel amacı şudur. Oruç tutmuyor bile olsan Ramazan ayında olduğunu sana hatırlatır. Sokağın sahibinin kim olduğunu sana hatırlatır. Dediğim Türk-İslam sentezi bu sokağın hakimidir. Bu sokaklara hakim olan kültür budur. Sokağın sahibi odur ve bunu sana tekrar tekrar hatırlatır. İtiraz edemezsin. Ezanın yüksek sesle okunmasının sebebi de aynısıdır. Ezan da çok kritik. Mesela sokağın hakimiyetini elde etmeye çalışma hikayesi şeyleydi. 1937 veya 38'de başlıyor. 1950'ye kadar, 52'ye kadar devam eden ezanın Türkçe okunması.
Evet.
Ezanın Türkçe okunmasının hikayesi aslında sokağın hakimiyeti kısmen bende demekti. Ben sokağın hakimiyetine sahibim. Zaten buna tepki de siyaseten gelen yer ezanın tekrar Arapça okunması. Hayır, sokağın hakimiyeti sende değil. Halkın aslında bir çeşit karşı devrimiydi. Yani bir kültürel devrime verdiği bir karşı devrimdi Arapça okunması. Ve bu da kaldı. Ve bunun tepkiselliği olarak da sokakta ezanın İslam'la da çok uymayan şekilde, İslam'da hoparlör, yani ulemayla oturup konuşursanız büyük çoğunluğu aslında hoparlöre karşı duracaktır. Hele hele patlamış bir hoparlörden sesin, son ses verilip insanların ezandan rahatsız edilir hale getirilmesi neredeyse ittifak halinde İslam alimlerinin karşı çıkacağı bir durumdur. Ama konu burada İslam değil. Burada bir İslam milliyetçiliği var. Arkadaş, sokağın hakimiyeti bende. Bir çeşit aslında Anadolu'nun kırkent nüfusunun, köyden gelen taşra nüfusunun sokak bende duygusu. Bunu sürekli yukarıya karşı hatırlatması, bir çeşit isyan. Türkiye'nin rockstar hareketi bile diyebilirsin. Çok böyle abartmak istersen. Ama bu alttan gelen bir tepki. Alt yukarıya sürekli şunu söylüyor. Sen televizyonda ne yaparsan yap, bana ezanı Arapça okutacaksın. Sokağın hakimiyetinin bende olduğunu göstereceksin. Benim sokak hakimiyetime fazla müdahale etmeyeceksin diyor. Devletle aslında aralarında bir konsensus vardı. Ama AK Parti iktidarıyla devleti de kendi uzvu uzantısı bir parçası olarak ilk defa bu devlet de benim dedi. Yani mücahidin müteahhite dönüşmesi de bunun bir parçası. Devleti sahiplendi bu kitle, daha fazla sahiplendi. Yani varoşlar ve kır devleti eskisinden daha fazla sahipleniyor
aslında
şu anda.
Devletle iktidar arasındaki şeyi kaybetti bence. Hani devlet tanımı bambaşka. Biliyorsun ki iktidar, hükümet tanımı bambaşka bir tanım ama sanki böyle içre bir durum oluşturdu. Belki de sırf bu sebeple olabilir mi?
Evet, işte tartışmaya da buydu zaten. Vesayet rejiminin kalkması. Azınlık olan progresif, gelişimci, devrimci bir azınlığın daha elit, kente göre daha elit ama onun da kendi açısından tam bir eliti hiçbir zaman olmadı. Yani bizde böyle aristokratik prensler veya çok yüksek eğitimli bir elit grubu olmadı. O da mukayese edilince görüldü. Yani bizim eliti götürüyordunuz, İngiltere'nin elitiyle karşı karşıya koyuyordunuz. Ne kadar küçük bir elitimiz olduğunu anlıyorduk. Zaten bu kadar küçük ve arka planı çok da dolu olmayan bir elit olduğu için aşağıdan gelen bir rüzgarla devrilip gitti. Yani işin hakikatini de konuşalım. Öyle çok da aham şaham bir elitimiz yoktu bizim. Gerçek elitle mukayese ettiğimiz zaman. Ama şimdi işte bu aradaki vesayetin, yani askeriyenin biraz da sopayla tuttuğu, yargının tutmuş olduğu, biz bak toplumu bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz, siz de buna fazla direnmeyin de bir konsensus vardı. O konsensus hafif hafif şehrin, daha doğrusu kırsaldan gelenin ve daha şehrin kenar mahallelerinden gelen lehine bozuldu. Onların da, bu kitlenin de temel bayrağı aslında Türk-İslam sentezi veya işte bu mukaddesatçılık. Bu mukaddesatçılık üzerine yeni bir medeniyet inşası var. Tabii bir yerden de uzatırsak aslında arabeskle bağlantısını kurabiliriz, kuramayız. Nasıl dersen. Yani o konuya istersen gireriz, istersen gireriz.
Şeydeki gibi az önce söylediğinde aklıma geldi. Sen televizyonda ne yaparsan yap ya da ekranda ne yaparsan yap ama gerçek burada dediğinde aklıma televizyonda her Ramazan'da işte Nihat Hatipoğlu tartışmaları çıkıyor ve aslında hepimizin bildiği çoğu şeyi çok saçma sorularla yorumlamaya çalışıyor. Bir de böyle bir figür var. Sonra figüre bakıyorsun. Aslında bu duygular üzerinden dünyanın parasını elde etmiş ya da dini bir şekilde bu işin ilmini çalışan insanlara soruyorsun. Nihat Hatipoğlu'nun ekranda verdiği cevap bu. Peki işin aslı bu mu dediğinde boş verin onu, geçin diyebiliyor. Bir tarafta da orada bozulan bir yapı var. Bunu nasıl ele almak gerek peki?
Şimdi orada da devlet diyanet gücünü kaybetmiş oldu. Yani oradaki kopuş gene hegemonik bir kopuş. Yani dinin üzerine, din enstitüsü üzerine devletin bir hegemonyası vardı. Şeyhülislam dediğimiz şey buydu zaten. Hı hı. Devlet dini kontrol ediyordu. Biz de Osmanlı'dan beri hep aynıdır. Din devleti kontrol etmez. Bizim memleket şey diye hep düşünürdü. Din devletiydi Osmanlı, değildi. Osmanlı'nın bir devlet dini vardı. Bu da çok değişmedi. Biraz daha seküler bir, daha protestan diyelim istersen. İstersen sekülerleşme bir sosu eklendi. Biraz Balkanlaştı diyebiliriz. Adına ne diyersek diyelim. Farklı bir sosla yeni bir dini oldu. Türkiye hep Müslümandı. İçeride ne kadar seküler falan yazarsa yazsın, Türkiye Müslüman bir devletti. Bunu en iyi gayrimüslimlere gidip sormak lazım. Yani onlar, evet, Cumhuriyet'in ilk günlerinden beri buranın bir İslam devleti olduğunu biliyorlar. Müslüman devleti daha doğrusu. Seküler görünümlü bir Müslüman devleti olduğunu en iyi gidin gayrimüslimlere sorun. Türkiye hep böyleydi. Ama altta farklı İslamlar da vardı. Yani Şeyhülislam'ın ve devletin Osmanlı'da tuttuğu merkezi İslam'ın yerini daha parçalı bir İslam almaya başladı. Diyanet bunu bir müddet tutabildi ama koptu işte. Tarikatlar var burada, bir sürü yapılar var. Şimdi ilim sahibi hocalar diyorsun. Yani Nihat Hatipoğlu, evet, tam orta adam. Ya ilim sahibi, üniversitedeki hocalarla tarikattaki adamları veya tekkelerde yetişmiş insanları karşı karşıya koyalım. Onlar da birbirlerini tekfir etmeye başlarlar. Hmm. Aslında bir tane İslam yok. Birçok İslam yan yana duruyor. Ve her grup, her tarikat, her grup farklı farklı bir İslami anlayışla karşılaştı. Bunların hepsi de karikatür tipler değil. televizyona bu da yansımaya başladı. İşte Kızıl Goncalar dizisindeki gibi. Yani gerçekten de Kierkegaard'dan sana referans veren, işte Sartre'dan referans verebilecek kelamcı kişiler de var. Bu da sokağın gerçekliğiyle örtüşen kısım. Yani ben şunu savunuyorum. Sokaktaki ile televizyondaki arasındaki makasın kısmen kapandığını bazı dizilerle ve bunu bir yerde de halk belki de istiyor. Bunu tamamen bir komplo teorisi veya devletin organize ettiği mi değil mi emin de değilim.
Şöyle halk istiyor olabilir çünkü dizilerin reytinglerine baktığın zaman hepsi gerçekten de izlenen ve her yayınlandığında gündem olan diziler. Yani bir Kızılcık Şerbeti yayınlandığı gün herkes onu izliyor örneğin. Örneğin benim televizyonda yaptığım program onun gününe denk geliyordu. Hadi onunla yarışıyorsun diyorlardı bana. Ben gidip Kızılcık Şerbeti'yle yarışıyordum. Şimdi Kızıl Goncalar'ın reytingine bakıyorum. İşte devreye inci taneleri girdi. İşte o tarafta öyle daha değişik toplumsal bir şey işleniyor. Evet halkta bir karşılık buldu ama herkes hayretle mi bakıyor? Ya da bu iş doğru mu işleniyor? Laiklik anlayışından ödün mü veriyoruz o din ile devletin ya da daha da dinci bir toplum olmaya mı sürükleniyoruz? Asıl sorulması gereken soru bu sanıyorum.
Yani daha dinci bir toplum olmaya mı yöneliyoruz? En azından şuraya doğru gidiyoruz. Bunu söyleyebilirim. Mevcut iktidar bunda. Biraz da geriden takip ediyor. 1990'lardaki gibi toplumu sekülerleştirmeye çalışmıyor iktidar. En azından bu var. Şimdilik bu. Dindarlaştırmaya çalışıyor mu? Eğitim yoluyla vesaireyle bunu yapıyor. Ama televizyonda bunun karşılığı ne kadar? Bunu dindar demeyelim. Ama bir mukaddesatçılık var. Aslında orada şeyi ayırmak lazım. Biraz da o konulara girmek gerekiyor da. Belki onu daha sonra konuşuruz. Yani üst yapıda kurduğuyla aşağıdan gelen arasındaki farklılıklar gene arada değişik. Yani bir üst kültüre sahip değil halen iktidar. Yani bir opera kurmuyor, bir sanat galerisi kuramıyor. Halen üst iktidara sahip değil. O tarafa sahip olamadı. Ama toplumun orta sınıfına veya orta alt sınıflara verdiği sadece tepkiselliğin dışına çıkmaya çalışıyor. Tam söyleyebileceğimiz şey bu olur. İslamcılık Türkiye'de tepkisellikten uzaklaşmaya çalışıyor. Diyorlar ki biz sadece sekülerlere tepki veren reaksiyoner bir grup değiliz. Biz de kendimizce bir dünyamız var. Televizyona da bence artık bu yansıyor. Ama sokakta halen o reaksiyoner tepki kısmen duruyor ama azalıyor. Şimdi ikisi de örtüşüyor. Yani sokakta Ramazan'da dayak yiyen sayısı da azalmaya başlıyor.
Evet eskiden
sokakta
daha çok
kahve haber. İçen, sokakta bir şey içtiğin zaman alacağın tepki de azalıyor. Aslında televizyon daha az laikleştikçe sokak daha fazla laikleşiyor bence. Aradaki reaksiyoner kavga azalıyor. Bu bir çeşit barış hali. Bundan yeni bir sentez çıkacak. Biz bu yeni sentezin arefesindeyiz. Yani laik eskisi kadar laik olmayacak, Müslüman da eskisi kadar Müslüman olmayacak. İkisi arasında bir senteze doğru ilerliyoruz. Ama henüz bunun üst kültürü yok. Yani yukarıda bir ideali kurulmadı henüz bunun.
Yani AK Parti'nin dediği gibi kültürel hegemonyamızı inşa edemedik. Doğru ve hala da başaramıyorlar diyorsun.
Evet. Henüz kültürel hegemonyaları bunu kuramadılar.
Bu şekilde de zor olacak gibi.
Bence de.
Çok teşekkür ediyorum Fatih Bora Ekim. Bir başka kısa dalga parantezde görüşmek dileğiyle.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.